Tarih Sohbeti.
Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM'in bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Sözlerimin başında, programın başında bugünkü bu sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Ama ne yapalım? Sese düzeldiğince düzelme olmuyor. İnşallah bundan sonraki programlarda daha düzgün bir sesle karşınıza çıkmaya gayret edeceğim. Bugünkü sohbetimizde sizlere her zaman olduğu gibi Kâbusname'den alıntılar ve 3. Murat Han'la ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle yayın ekibimi sizlere tanıtmak istiyorum. Teknik masada İsmail Sert bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de dinleyicilerimizden gelen telefonlara bakmak üzere yönetmen masasında elinde telefon bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime, tabii ekibim adına bu temennim, hayırlı, huzurlu bir vakit geçirmeyi diliyorum. Şimdi insanlar yolda birbirle karışınca, ya ne yapıyorsun? Vallahi işte filan işim vardı, tapuda bir işim var, burada vakit geçiriyorum. Ne kadar? İşte bir saat kadar vakit geçiriyorum. Bir saat sonra gideceğim de. Yani vakit katilliği efendim bu. Katlediyorsun madde. Bir şeye kullan onu, vakit geçiriyorum deme. Vakti boşa geçiriyorum diyorsun yani sen. Vakit geçiriyorum demek utancından boşasını söylemiyorsun. Aslında sen boşa vakit geçiriyorsun. Derdin ne kardeşim? Bu ömür sana fazla mı geliyor? Kıymetini bilmiyor musun? Allah-u Teala ne buyuruyor? Benim verdiğim nimetlere şükredin. Ömür de bir nimettir. Akıl da bir nimettir. Para da, makam, mevki de bir nimettir. İlim de bir nimettir. Bu nimetlere şükrederseniz arttırırım buyuruyor. Eğer şükretmezseniz düşmanlarınız tarafından elinizden aldırırım diyor. Hem de düşmanlarını aldırttırıyor. O nimet. Onun için öyle vakit geçiriyorum demek uygun bir hadise, uygun bir ifade değildir. Şimdi biz programımızın ilk bölümünde her hafta olduğu gibi Kâbusname'den bir alıntıyla başlıyoruz. Bu kısa bir alıntı olacaktır. Geçen haftadan işte fazla şakalaşmanın iyi olmadığı, fazla şakacı olan insanların başkaları tarafından hafife alındığı, ciddiyeti kalmadığı, ağırlığı kalmadığı hususlarını işlemiştik. Onun için çok şakalaşmayın ana fikri vardı. Bugünkü bölümünde ise Kâbusname'nin İskender bin Kâbus Hazretleri 1082 yıllarında yaşamış. Oğlu Gilan Şah'a, Kühistan Sultanı bu. Oğlu Gilan Şah'a efendim hem vasiyetname hem nasihatname olarak efendim böyle bir kitap bırakmış. Bu kitap 1082'de yazılmış. Ama bugün de bütün insanlar için çok lüzumlu bir kitaptır. Nice devlet adamları, sultanlar, padişahlar bu kitapları bulundukları memleketin dillerine tercüme ettirerek bundan çok istifade etmişlerdir. Kendi keyfine devleti yönetecek olan padişah böyle ilmi şeyleri tercüme ettirip de başucu kitabı yapar mı efendim? Yapmaz. Tamamıyla baştan sona Kâbusname'yi nice zamandır sizlerle paylaşıyorum. Hepsi ehli sünnet itikadına uygun, insan sosyolojisine uygun, toplum sosyolojisine uygun mükemmel nasihatler var. Bunlar yabana atılır mı efendim? Evet. Şimdi bugünkü bölümde diyor ki, şaka çok az olursa, hani çoğu zararlı dedik, insanı hafifletir dedik. Peki hiç şaka yapmamak veya çok az böyle ağzından iple laf çekilecek bir adam gibi olmak gönlün neşesini kırar diyor. Şaka yapmamak. Çok az olursa gönlün neşesi yerine gelir diyor. Demek ki çok şaka yok, hiç şaka yapmamak yok. Azıcık şakayla gönlümüzü şöyle bir ferahlatırız buyuruyor. Şaka, gönüldeki donukluğu, durgunluğu ve o işe karşı, herhangi bir iş var ortada, o işe karşı doğmuş olan bıkkınlığı, ya bunu mu yapacağız şimdi falan diyecek hale gelince bıkkınlığı giderecek kadar olmalıdır diyor. Kâbusname bu kadar. Evet. Geçen hafta sizlere Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Sultan Abdülhamit Han'a ölümünden sonra yazdığı bir şiir var. Onun bir bölümünü sizlerle paylaştık ama programın hepsini şiire boğmayalım dedik. Bir kısmını bu haftaya bıraktık. Şiirin adı Sultan II. Abdülhamit Han'dan, tabi Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın ifadesiyle Sultan Abdülhamid-i Sani'den, Sani'nin ruhaniyetinden istimdat adı böyle şiirin. İnternetten böyle girerseniz bulursunuz da. Geçen hafta okuduğumuz son kıta şöyleydi. Bunlar, yani senden sonra gelenler, yani kim? İddia terakkiciler. Memleketi kan gölüne çevirmişlerdi efendim. Allah onlara ve onun gibilere fırsat vermesin. Onların yolundan gidenlere de fırsat vermesin. Bunlar halkı didik didik ettiler. Katliama kadar sürüp gittiler. Katliam, topluca insanları öldürmek demek. Am insanlar, halk demek. Amme hukuku da işte halkın hukuku anlamına geliyor. Saçak öpmeyenler, yani senin devrinde gelip de saçak öpmeyenler, sana hürmet etmeyenler, etmek istemeyenler, şimdi bunlara secde ettiler. Taptıklarının pis külahına. Bu geçen sene sizlere paylaşmıştık. Devamını söylüyorum bu şiirin. Haddi yok açlıkla derde girenin. Açlığı dert edinenin haddi hesabı yok. Sehpayı kazaya boyun verenin. Sehpa, idam hükümlerine boyun verenin de haddi hesabı yok. Lanetle anılan cebabirenin, cebabire cebreden, zorlayıcılar demek. Zorba yani. Zorbaların da haddi hesabı yok. Bu rahmet okuttu en küstahına. Çok kişiye şimdi vatan mezardır. Herkesin beladan nasibi vardır. Selametle eren pek bahtiyardır. harap büldanın şen sabahına. Çok kişi kabre girdi şimdi diyor. Niceleri yok yere öldüler diyor. Yok yere kabre girdi. Herkesin başına bir bela getirdi bunlar diyor. Beladan selamette olan birisi yoktur diyor. Bunların arasında yaşarken eğer birisi kazara selamete ererse o da pek bahtiyardır diyor. Nadir insanlar var böyle diyor. Selamete erenler. Harap büldan, harap şehirlerin şen sabahına. Harabe şehirde şen bir sabah. Nasıl olursa öyleyiz biz şimdi diyor. Milliyet davası fıska büründü. Ridayı diyanet yerde süründü. Türk'ün ruhu zorla asi göründü. Hem peygamberine hem Allah'ına. Şimdi milliyet davası fıska büründü. Milliyet, milliyet, Türk milleti dediler, milliyetçilik dediler. Günahkarlar ordusu oldular diyor. Ridai Diyanet, o dindarlık kisvesi, elbisesi, her insandaki dindarlık ridası bulunur kendi dinine göre. Tabii buradaki bahsedilen İslamiyet'tir. İslamiyet'den dolayı o İslam ağırlığı, efendiliği yerde süründü diyor. Yani Müslüman olanlar aşağılandı, sürüm sürüm süründürüldüler diyor. Müslüman olmak suç hale geldi diyor. Türk'ün ruhu zorla asi göründü. Hem peygamberine hem de Allah'ına asi göründü Türk'ün ruhu diyor. İsyan halindeydi inançlarına karşı insanlar diyor. Son kıtayı sizlerle paylaşıyorum. Lakin sen sultanım Gavs-ı Ekber'sin. Gavs-ı Ekber en büyük Gavs demek. Gavslık da tasavvufta en yüksek bir makam. Gavsların da en büyüğü sensin diyor. Ahiretten bile himmet eylersin. Senin ruhaniyetin oradan bile himmet eder. Edebilirsin. Çok çekti şu millet. Murada ersin. Yani bu milletin imdadına yetiş. Oradan himmet eyle. Şefaat kıl şahım, medet hahına. Ey şahım, ey sultanım, senden medet isteyenler, medet hah, medet isteyenler, yalvaranlar, İmdat, imdat diye bağıranlara ne olur yardım et, şefaat kıl. Kim söylüyor? Rıza Tevfik Bölükbaşı söylüyor. Kimdir Rıza Tevfik Bölükbaşı? Rıza Tevfik Bölükbaşı Sultan Abdülhamit Han başta iken şairdir. Dini tarafları zayıftır. Efendim, İttihatçılar Sultan Abdülhamit Han'ı 1909'da Selanik'ten gelen hareket ordusuyla İstanbul'u kana bulayıp padişahı da tahttan indirdikten sonra, bu tabi zaten ittihacı fikirleriyle dolu bir insandı Rıza Tevfik Bölükbaşı, hepten önü açıldı. İttihatçıların böyle lafları ustaca kullanan bir kimseydi. Kelimeleri ustaca kullanan bir kimseydi. Bundan istifadeye kalkıştı İttihatçılar. Siyonistler İttihatçılardan Filistin topraklarının müsaadesini almak için her bir Yahudi tüccar bir İttihatçıyı aylarca Boğaz'daki köşklerinde, ziyafetlerde ağırladı, yedirdi, içirdi, dostluk kurdular. Meclis başkanı birisi aldı gitti, efendime söyleyeyim milletvekillerini birileri aldı gittiler. Hep böyle yemeli, içmeli, hoş vakitler. Memleket sanki güllük gülistanlık. Ve bunların, bu iddiaçılardan bu yemekler, bu ikramlar karşılığında istedikleri şey, ya bu Filistin'de gariban takımı var, çöl ortası, ne olacak yani bu adamlara? İki karış toprağı çok gördüler. Aman efendim, yani bu Kızıl Sultan neler etti, neler etti efendim. Sizler adil insanlarsınız, ileri görüşlüsünüz diyerek bunları, tabiri caizse biraz amiyane olacak ama kafa kola almak suretiyle bunları Abdülhamit Han'ın koyduğu Filistin toprağına yerleşme yasaklarının hepsini birden kaldırmaya razı ettiler. Külliyen. Abdülhamit Han ne yasaklar koymuştu Filistin toprağına, böyle bir Yahudi yerleşimci toprak alıp yerleşemesin diye. Hepsini toptan kaldırdılar. Ya iki lokma yemek için bu vatana ihanet edilir mi bir adam? Yaptığın ihanet, hani bir vatan ihaneti yapıyorsun. Karşılığında pahalıya git bari bir adam ya. Tarih seni pahalı ihanetçilerden bilsin. Bunlar çok ucuz ihanetçiydi efendim. Ve olmadı, bu adamlar Siyonistlere yardım etmek için Anadolu insanının, Orta Doğu insanının Siyonistlere düşman gibi, öcü gibi bakmasını önlemek için, ki Abdülhamit Han bütün Orta Doğu insanını bunlara karşı uyartmıştı şeyhleri vasıtasıyla. Bunlar da Rıza Tevfik Bölükbaşı'yı aldılar ellerine, ağzı laf yapıyor diye. Hem Anadolu'nun büyük şehirlerinde hem de Orta Doğu'daki Kahire'ye kadar olan yerlerde Siyonistler ayrı miting yapıyorlardı Arap milliyetçilere beraber. Ayrıca da kapalı salonlarda Rıza Tevfik Bölükbaşı, Siyonizm ne demektir, Siyonistler nasıl insanlardır konulu seri konferanslar verdi. Bunların Osmanlı'ya çok faydalı olacağını, çöle modern ziraat getireceklerini, çölün yemyeşil olacağını insanlarımıza anlattı. Yani halkın orada kurulacak bir Filistin devletine direncini kırmak için Rıza Tevfik Bölükbaşı ömrünü tüketti. Ömrünün sonunda da bu kimselerin, iddiaçıların nasıl zalim olduklarını ölmeden anladı ve işte bu şiiri kaleme aldı. Ruhaniyetinden istimdad ediyor. Biz diyor, yemek yediğimiz tabağa tükürmüşüz diyor önceki okuduğum şiirlerinde. Kısmet, herkes ettiğini bulacak. İki taraf da orada şimdi. Ettiklerini buluyorlar. Azaplarını çekiyorlar, azap hak edenler. Cenneti hak edenler de onlar rahattılar. İşte böyle. İnşallah ileride bir programda Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın hayatını da sizlere anlatmak isterim ama bugün başka şeyler planladım. 3. Murat Han'dan bahsediyorduk birkaç haftadır. 3. Murat Han Osmanlı'da toprakları, hudutları Osmanlı'nın maksimum seviyeye, en büyük seviyeye ulaştığı zamanda padişah olan kimsedir. İkinci Selim Han'ın oğludur. Ve Azerbaycan civarındaki yaptığı harplerle dünyaya parmak ısırtmıştır. Evet, cephelerde böyleydi. Peki şehirlerde nasıldı? 3. Murat Han zamanında İstanbul Kadısı'na hitaben Osmanlı'nın Divanı Hümayun'undan bir hüküm çıkar. ve gönderilir. Bu hükümde özet olarak hayvanlara yapılan muameleyi ve hayvan haklarına saygıyı emretmesi hususu çok mühimdir. Hüküm şöyle, hükümden bahsedeyim. İstanbul kadısına hüküm ki, hala, yani hala demek, halen demek, yani şu anda demek. Hala İstanbul muhtesibi, ihtisap ağzı olan Mehmet Çavuş'un mektup gönderip, divana mektup gönderiyor, arzu hal gönderiyor. Mahmiyeyi mecbur eden, yani İstanbul'daki mahmiye mezbure, adı geçen şehir anlamına, İstanbul'daki at hamalları, lagar ve yağırlı, yani sıska ve çok zayıf, yağırlı, bir de sağ solu yara olmuş demek ve sakat ve nalsız, devlet nalsız at kullanmayı atların adına yasak ediyor ve semerleri harap, semerleri de kırık dökük olmuş, hayvanın her tarafına batan bir semer hayvanı mahveder, yağdan, yağırlık da oradan olur. Semerleri harap, bargirlerine, yani beygirlerine ve katırlarına, amellerinden ziyade gücü yettiğinden çok yük urup, taşıyacağından daha fazla yük vurup ve bir hamal 3-4 yüklü bargiri katarlamayıp, bir katar haline getirmeyip, arka arkaya yularlarını birbirine bağlayarak, efendim, dizmek şeklinde, yularlar birbirine bağlanıyor, bir sırada gidiyor. Tren vagonları gibi veya deve kervanlarında develerin hali gibi. Böyle yapmayıp, hayvanları tek tek salıverip yükleyip, yolda atlı ve yayaya Müslümanlara dokunup, elem ve ızdırap verip, Müslümanlara çarpa çarpa gidiyor tek tek beygirler, yükleri de sırtında. Yükleri vuruyor, beygir vurmuyor. Çoluk çocuk perişan vaziyette, çarşıya çıkamaz oluyor. Izdırap verdiklerinden gayri, böyle bir ızdırap verdikleri gibi, böyle bir sıkıntı var, insanlara çarpıyorlar. Tahammülünden ziyade taşıyacağından çok yük urulup davarları, yani hayvanları yıkılıp helak olman, çok fazla yük vuruyor, hayvan yıkılıp ölüyor yolda, pat diye düşüyor ölüyor. Zikrolunan hamallar taifesi davarlarını besleyip, hayvanlarını güzel besleyip, sakat ve zayıf davarlara tahammülünden ziyade yük urmayıp, devlet emrediyor, zayıf hayvanlara çok fazla yük vurmayın. Ne kadar taşıyabiliyorsa o kadar vurun. Davarlarını katarlayıp, katar katar götürecek, tek başına götürmeyecek insanların arasında, zarar vermesin. Yularlarından tutma diyen salıvermek için hamallara ve ketüdalarına tembih olunmak. Bir de böyle katarladı, bir de önden yularından çeke çeke götürecek. Yani en önde insan olacak, katırın önüne insanı koyuyor. Kervanın önüne, katarın önüne. Ki insanlara vurulmasın, kaçın kaçın kaçın desin. Eskiden atlı tramvaylar zamanında İstanbul'da vardacılar vardı. Varda, varda, varda bağırırdı. Atlı tramvay atlar ve travma insanlara çarpmaz, travma yolundaki insanlar çekilirdi. Bunlara vardacılar denirdi. Yokuş yerlerde atları değiştirir, tekrar daha diri atlarla yokuşlar çıkılırdı. Bu adam da bir vardacı gibi önden katarını götürürken seslenecek. Bunlar toplanacak diyor bu adamlar, at hamalları. Bu emir onlara tek tek anlatılacak ve onların da anlayıp anlamadığı kontrol edecek. Hükmün biraz daha var ama bir dakika kadar reklam aramızı geçtik. İnşallah ikinci bölümde sizlerle beraber olacağız efendim. Küçük bir aramız var. Evet kıymetli dinleyenlerim, 3. Murat Han zamanında Osmanlı Divanı Hümayun'undan at hamallarının düzenli bir şekilde işlerini yapmaları hususunda hayvan haklarının gözetilmesini emreden bir hükmü sizlere arz ediyordum. Reklam arası geldi. Hükmün sonuna doğru yaklaştık. Onu tamamlayalım müsaade edersen. Yarım iş olmasın. Vusul buldukta, yani bu emir sana vardıkta kim? İstanbul kadısı. Evet, İstanbul kadısına hüküm diyor. Muhtesip Mehmet Çavuş'a göndermiyor yani. Uygulama kadı da. Kadı infaz yapabiliyor. Sade hüküm vermiyor. İnfaz yapıyor. Kadılarda bu hüküm şey de var. Yetki de var. Zikrolunan hamal taifesin bu bahsettiğimiz at hamallarını grubu ketüdalar ile, bunların başında bir de ketüdaları vardı. Şimdi hamal bölükleri başı, bölük başı diyorlar. Mean getirip beraber bunları getirip cümlesine kadı efendi tembih ve tekit eyliyesin ki minbat bundan böyle davarlarını iyi beslesinler, besleyip ve sakat ve zayıf davarlara tahammülünden çok yük vurmayıp, yani vurmayıp yük yüklemeyip yük ile yolda giderken davarların birkaç ise, eğer tekten fazla ise, tek atsa tek atın yularını çekecek. Dört atı varsa dört atı birbirine yularlarından bağlayacak. En öndeki atı da yularından hamal çekecek. Birkaç ise birbirine katarlayıp kendileri sürüp davarların ardınca yürümeyeler. Önden gidecek diyor. Emrediyor. Divan emri. Bu divan dünyaya hükmeden divan da o dönemde. Osmanlı'nın hayvan haklarına ne derece önem verdiğinin çok esaslı bir şahidi. Bunun gibi daha niceler var efendim. Yani uçamayan leylekler için bakım yerleri, leylek hastaneleri falan. Dağlardaki aç kurtların şehirlere saldırmaması, hayvanlara saldırmaması ve aç ölüp efendim nesilleri tükenmesin diye onların şiddetli kış günlerinde beslenmeleri hususu hepsi Osmanlı'nın göz önüne aldığı şeylerdendir. Mazmunu Hümayun ile amel oluna. Fi 9 Rebiyül Evvel 995 yani 1587. İşte. 3. Murat Han tabii ki bu divanın hükmünü gördü ve tasdik etti. Osmanlı divanında alınan kararları padişah divanı Hümayun'un toplandığı salonun hemen üstünde bir insan boyundan daha yüksek bir pencere vardır. O harem tarafına açılan bir penceredir. Adalet Kulesi'ne çıkış merdiveninin yanında bir böyle bir cep gibi bir yerdir. Padişah divana bizzat katılmaz ama kafesi müşebbek denilen kafesin arkasından o pencerenin önünde bir kafes vardı. Yani bir de böyle bir kabartma bir kafes var. O kafes şimdi bir duvarda asılı. Topkapı Sarayı'na giderseniz divan odasının olduğu yerde bir duvarda kafesi müşebbek diye asılı. Halbuki oraya koysalar, pencerenin önüne assalar ne olur? Onu ben anlamış değilim. Yani kafes o pencerenin önünde dursa kime ne zarar? Orijinali çünkü tarihi şekli divan odasının salonunun içindeki pencerenin üstüdür. Önüne kapak gibi konacak. Koymuyorlar, duvara koymuşlar. Burası kafesi müşebbek. İşte şu pencere var ya, o pencerenin önünde asılıydı. Asıl oraya kardeşim. Hayret bir şey ya. Niye orijinalini bozarız ki? Padişah oradan dinler. Eğer katılmıyorsa divanda konuşulanlara, o pencerenin kafesine veya kastağına vurarak ya da elini çırpmak suretiyle, el şaklatmak suretiyle katılmadığını söylerdi. Divan yeni baştan toplantıya başlardı. Sil baştan yapardı. O ana kadar konuşulanlar kenlem yekün idi. Hukukta bunun ifadesi hiç olmamış gibi demektir. Kenlem yekün. Evet. Ondan sonra da divan kararlarını alır. Padişah da el çıkmadıysa tamam kabul etti demektir. Ve arz odasında padişaha divan yerinden, ikinci avludaki divan yerinden, üçüncü avludaki arz odasına, yani padişahın bir manada makamı olan yere bir mühürlü kadife keseyle gönderilir. Ve orada kese padişahın huzurunda öpüp başa konarak açılır. Padişaha okunur. Padişah da onu bir sözüyle onayladığını, tasdik ettiğini bildirirdi. Arz odası. Buna telhis denirdi. Telhis. Padişaha. Nereden nereye götürülse, beş adım yer sonrasına da götürülse, açıkta götürülmezdi padişaha. Nerede karar alındıysa o karar alınan yerde mühürlenir. Kapıdan çıktıktan sonra sokak demektir. Gittiği yerde zaten 200 metre yok, 150 metre falan. O 150 metre bile belki de 100 metre. 100 metrelik yere mühürlü kadife keseyle giderdi. Yani bu hayvan haklarıyla ilgili husus padişahın onayından geçmiştir. Dememiştir ki ya benim imzama lüzum yok, kadıya söyleyin de bunlara dikkat etsin falan. Hayır. Resmi evrak haline gelmiştir. Ve bu kadıya giden hüküm Topkapı Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nın arşivi var. Eski yahane olan yerde. Orada arşiv belgeleri içerisinde mevcuttur. Şimdi 3. Murat Han'ın çok güzel şiirleri vardı. Ve hoş manalar ifade ederdi. Bir şiirinden şöyle kısa bir örnek vermek istiyorum. Hoş hesap ol, bakma gıl, sen herkesin güftarına, kalbini kıl, bahra asa, gözle kim her karına. Hoş hisar ol. Güzel huylu ol. Güzel huylu ol. Sen bakma gıl, sen herkesin güftarına. Bakma ha. Neyine? Herkesin sözlerine kulak verme. Kim ne derse desin, sen güzel huylu ol. Kalbini kıl bahr-ı asa, kalbini deniz gibi geniş tut. Kalp sıkıntısı çekme. Dar kalpli olma. Kim gözde, kim her kârına, herkesinin işinin ne olduğuna, ne yaptığına bak. Sen geniş kalpli ol. Mâil-i câb-ü haşem olmaz, olma, sebat olmaz ana, zuhru uhra kıl talep bakma, cihane etvarına. Mâil-i câb-ü haşem olma, makamına ve mahiyetindeki adamlarına güvenme. Zuhru uhra kıl, çünkü onlar geçicidir. Ahiret hayatını iste, dünyanın işlerine bakma. Cayi sükna olmadı pes, bir ribatı köhne dür. Bu cihanın her ki geldi, kendi göçtü darına. Dünya oturma yeri değildir. Sadece köhne, geçici bir konaktır. Padişah söylüyor buna benim. 22,5 milyon kilometre kare topraklarda yaşayan insanlara hükmeden padişah söylüyor. Dünya oturma yeri değildir. Sadece köhne, geçici bir konaktır. Bu dünyaya her kim geldiyse kendi yurduna göçtü. Burada kimse kalmadı. Bura durak yeri değil. Zahir-i batında mamur ol, budur devlet sana. Ol mücahit, girmeyesin ta ki duzah narına. Maddi ve manevi ilimleri öğren. Sana büyük rütbe olarak bu yeter. Cehennem ateşine girmemek için, cehennem ateşinde yanmamak için çok çalış. Sultan Murat Han'ın şiirine devam ediyoruz. Mekan senden tolu ya Rab, velikin bir mekansın sen, vücudunla zaman memlu, velikin bir zamansın sen. Ya Rabbi, mekan senden dolu ama sen mekandan münezzehsin. Ne güzel tarif ediyor efendim. Şimdi insanlarda bir hastalık var. Diziler getirmiş, sokmuş zihinlerine bunu. Efendim. Allah derken yukarı bakıyor. Eliyle gösteriyor. Allah-u Teala yukarıda değil ki. Allah-u Teala yanda değil ki. Her yerde hazır ve nazırdır. Öyle inanacağız. Onun için ne güzel ifade etmiş. Bakın efendim. Mana mükemmel. Ya Rabbi sen, ya Rabbi mekan senden dolu ama sen mekandan münezzehsin. Sen her yerde hazır olup olursun. Her yerde hazır ve nazırsın. Ama senin mekanın yok. Zaman senin varlığınla dolu ama sen zamandan da münezzehsin ya Rabbi. Sen ol sultanı alemsin. Tolar naman ile alem. Cihanı var eden sensin, velikin bir cihansın sen. Sen ol alemin sultanısın. Alem senin ihsanla dolu, ihsanınla dolu. Cihanı var eden sensin. Fakat sen cihandan münezzehsin ya Rabbi. Şimdi Osmanlı padişahları okuma yazma bilmezlerdi. Cahildiler. Bunları dolu dolu anlatıyorlar. Yazıklar olsun bunu söyleyenlere. Kendileri cahil veya kasıtları var. Eğer hakikaten bunu bilmedikleri için söylüyorlarsa, Osmanlı sultanlarının okuyup yazma bilmediği hususunu bazı tarihçiler, ya hepsi cahildi, sultanların okuma yazmaları yoktu gibi laflar ediyorlarsa, yazıklar olsun. Açsın okusunlar efendim. Kendileri okumuyorlar. Bu Osmanlı tarihinden ben bunu aldım. Bu şiir 3. Murat Han'ın kendisinin arşivlere intikal etmiş. Peki bunu okuması yazması olmayan bir kimse, bu şiiri hadi diyelim ki okuma yazma yoktu, yanındaki musahibine yazdırdı diyelim. Olmaz ya. Bu manalar nereden çıktı kardeşim? Kitap okumamış olan adam bunları derler toparlar mı? Bugün devletin mühim yerlerine gelen insanlar açıp aralar kitaplar okuyorlar, klasikleri okuyorlar. Yani natıkaları gelişsin diye. Niceleri var bildiklerimiz. Cihanı var eden sensin, fakat sen cihandan münezzehsin. Ne demek bu efendim? Mana içinde mana var. Senindir kuvvetü satvet, senindir izzeti nusret. Ayansın cümleye şaha, velikin bir ayansın. Kuvvet ve güç, izzet ve nusret senindir ya Rabbi. Sultanım, Allah-u Teala'ya sultanım diye ifade tasavvufta geçebilir. Bu da öyle bir sultanımdan kasıt, yani hepimizin emrinde olduğu kimse anlamına. Sen her ne kadar gizliysen de yine herkese aşikarsın. Evet sen gizlisin, göremiyoruz ama senin yaptıklarını, yarattıklarını, alametlerini görüyoruz. Bunlar bize yeter. Senin varlığını bu gösteriyor. Acep kudret durur bu hal, acep hikmet durur bu kar. Beyan eyler seni eşya, velikin bir beyansın sen. Bu iş garip bir hikmet, bu durum şaşılacak bir kudrettir ki. Her şey seni ortaya çıkarır, fakat sen kelimelerle ifade edilemezsin, anlatılamazsın. Muradi kendinden bahsediyor şimdi şiirin son beytinde. Bil bu deryanın kenarın bulmadı kimse. Nazar ederse sana bil ki bahri bir gerransın sen. Ey Murat, bu denizin kenarına kimsenin erişemediğini bil. Bu öyle bir deniz ki kimse erişemedi kenarına. Sana bakarsa bil ki sen uçsuz bucaksız bir denizsin. Evet, 3. Murat Han'ın bu şiirinden sonra şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin 3. Murat Han devrinde efendim 3. Murat Han'ın vefatı dolayısıyla çok üzüldüğünü anlatan bir şiiri var. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin. Müsaade ederseniz onu da rahmetle anmış olmak için hem 3. Murat Han'ı hem Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni anmış olalım. Yalancı dünyaya aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına ağına, gönül verme bostanına bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına, burada aklı olan insan eğlenmez. Varını isar et, Mevla yoluna isar etmek, bağışlamak, vermek, vazgeçmek. Benim değil bu, Allah'ımın de. Bunda ne eylersen anda buluna, bir gün sefer düşer berzahiline, otağı kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın ruzigârı? Durur mu anladın Leyl-i Nehar'ı? Yükün yeğnildi gör evvelden bağrı, yoksa yolcu gider kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların, geçe gör sarpını yüce bellerin, dünya zindanıdır mümin kulların, zindanda olan kul kolay eğlenmez. Ömür tamam olup defter dürülür, sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur, buyruğu tutulur, ferman eğlenmez. Hüdayi, ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekir'i, Ömer, Osman'ı, Haydar. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ve Haydar Ali radıyallahu anh'dır. Hani Habibullah Sıddık-ı Ekber? Bunda gelen gider bir can eğlenmez. Üçüncü Murat Han'ın bir şiiriyle, kısa bir şiiriyle programı bitirmek istiyorum. Bizi surette gördün, padişahıyız. Veli manada bir kemter yedayız. Bizi sen böyle görüyorsun, padişah gibi görüyorsun. Ama biz bir kuluz, kemter kul. Bizi yar eşinde anlama yahut, kamuya yağdı yara aşinayız. Bu suret aleminde biz cahiliz. Velikin müşteba ve mürtazayız. Kudret gösterip alemde her dem, veli batında ey diliz asifayız. Muradi nesne yok zahir alemden, veli ayne-i ibret nümayiz. Efendim, 3. Murat Han'dan daha çok şiirleri var, divanı var padişahın. Bunları sizlerle paylaşmış olduk. Böylece programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sesimden dolayı sizleri çok rahatsız etmemişimdir ama benim elimde olan bir şey değil. Her ne kadar aralarda suyla falan takviye ettimse de bu kadar getirebildik. Teknik masada İsmail Sert bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey sizlerden gelen telefonlara yönetmen masasına cevap vermeye çalıştı. Ve programı hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu bir ömür diliyorum. Ekibim adına hoşça kalın.
Tarih sohbeti.